Ayrım 20. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 274. Vapurda karşıladı İbrahim çiftçi. Geldi, kucakladı, eşyalarımı aldırdı. Çuvalla kitabımı hiç idareye uğratmadan koğuşa yolladı. Arkadaşların da elini sıktı. Beni koğuşuna götürdü, hazırlanan yatağımı gösterdi. İyi günlerimiz geçti adada çiftçiyle. Tahliye olup gittikten sonra hep 15 günde bir sandık nevale gönderdi. Tahliye olmadan önce kütüphanede kalıyordu. Ben de orada kalmaya başladım. Herkesi işe verdiler. Bana bir şey demediler. İbrahim çiftçinin tahliyesine 2 ay kaldı. Ondan sonra ben bakacağım kütüphaneye. Omuzunda belle bağlara çalışmaya gidenler, kütüphanenin önünde oturanlarla okulun önünde oturanlara sevimsiz bakarlardı. Kayrılmış adamlar olarak görülürdü. Aslında doğruydu, ben bu durumdan son derece rahatsız oluyorum, çalışmayı severim. Ailemden ve köy enstitüsünden aldığım iş eğitimi ve iş terbiyesi var. Felsefemizde üretmek, üretime katkıda bulunmak var. Karar verdim, ben de gidip mahkumlarla çalışacağım. Sabah sayımında çalışanlar sırasına girdim. Bütün mahkumlar bana baktı. Ben hiçbir şey söylemedim. Gidip mahkumlarla çalışacağım. Ne yaparlarsa bir ucundan da ben tutacağım. O gün deniz motorundan un çuvalı indireceklerin içine düştüm. Motordan un çuvallarını indirmeye başladık. Çuvallar 40 kilo. Bir çuval indiren tuvalete gidiyor, çeşitli bahanelerle ayrılıyor. Çok sinirlendim. Sırtıma aldığım çuvalı traktörün üstüne atıp çabuk çabuk dönmeye başladım. ''Şu ihtiyarı tutun, ölür mölür başımıza dert olur.'' demiş savcı bey. Birer ikişer işten kaçanlar geldiler. Unun indirilmesi de bitti. Herkes kaçanlara kızıyor ama ses çıkarmıyor. Hele ihbarcıları kimse sevmiyor. Oturduk dinleniyorduk. Kaçanlara dönerek, biz bu çuvalları indirmezsek savcı müdür gelir. Bu çuvalları indirir mi? Tabii indirmezler. Öyleyse biz indireceğiz. Bugün 100 çuval un indirdik. Beşimiz kaçtı, 5 kişi indirdik unu. 5 kişi birer ton un indirdik. Arkadaşlarımız kaçmasaydı yarımşar ton un indirecektik. Bunlar bizim emeğimizi sömürmüş oldular deyince herkes doğruluğunu onayladı. Ama dalgacıların önüne geçilemedi. Bağ belledim, soğan diktim, meyve diktim, meyve aşıladım, budadım. Mahkumlar sevdi beni, ben de onları sevdim. Sonra beni köye gönderdiler. Köy dediysem öyle bizim bildiğimiz köylerden değil. Adanın kıyısına dizilmiş 7 ev var. 2 tanesi adanın bu yüzünde, 5 tanesi öbür yüzünde. Orada bir eve bir köy diyorlar. Burada rahatım, özgürüm, müdür yok, savcı yok, gardiyan yok. Denize yakın, önünde 4 dönüm bahçesi var. Etrafı güllerle sarılmış, meyve ağaçları ile örülmüş. Bahçeye patlıcan, domates, patates ektik, diktik. Çevremde inek ahırı, koyun ağılı var. Çobanlar üniversiteli kişiler, çabuk öğrendiler çobanlığı. Kısır inekleri göndermişler ahıra. 1 tanesi buzağlacı çıktı. Haber vereceklerdi, verdirmedim. Yollamadım ineği merkeze. Yem bol, gençler iyi bakıyorlar ineğe. Sonra köy kökenli 2 çocuk daha gönderdiler. Onlar hayvanların dilinden anlıyorlar. Bir gün inek buzağladı. Buzağıyı tuzladım, yalayarak kuruttu yavrusunu inek. İlk sütünü dışarı sağdım. Birazını emzirdim buzağıya. Süt bol, bir kısmına da ağız yaptım. Dipnot: ağız, hayvanın doğurmasından sonraki ilk sütün karıştırılarak pişirilmesiyle elde edilen yiyecek. 4 çobanın ikisi ağzı hiç bilmiyor, yemediler. Buzağıyı her gün azar azar güneşe çıkararak güneşe alıştırdık. Doyup kendisi geri çekilinceye kadar emzirdik. Buzağımız iyi büyüyor. Güneşte her gün sabunlamaya başladık. Adanın öbür yüzünde 6 kişiyiz. Issız ve sessiz adanın o yüzü. Tepenin arkasında Adalet Bakanlığı'nın kampı var. Gidemezsin oraya, göremezsin orayı, sevemezsin küçük çocukları. Biz de buzağımızı seviyoruz, o da bizi seviyor. Kimi görse peşine düşüyor, koşarsan o da koşuyor. Kampa gidebilsek, oradaki özgür insanlarla konuşabilsek. Ama konuşamazsın, sen mahkumsun. Bir gün 2 hanım geldi kamptan. Aşağı yukarı yaşları bana yakın, buyur ettim. Oturdular, çay yaptım, meyve topladım. ''Siyasiymişsiniz, geçmiş olsun.'' dediler. Teşekkür ettim. İkisi dünürmüş. Birinin oğlu, birinin damadıymış. Kampa beraber geliyorlarmış. İyi de anlaşıyorlarmış ikisi. Sevdiler beni. Ben de onları sevdim. Dost olduk, denizden çıkınca her gün geliyorlar. Her gün bekler oldum onları. Cezaevinde kadınlarla oturmanın, konuşmanın, gülüşmenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Kadın sesi, su sesi, para sesi dememiş miydi atalarımız? İşte öyle. Korkuyorum idareden, ya görürlerse, yanlış yorumlarlarsa, yanlış anlarlarsa diye. Sürülmeden korkuyorum. Bursa kapalı cezaevine sürüverirlerse cezam 9 ay daha uzar. Ondan korkuyorum. Ama cezaevi 5 kilometre ötede. Kampa gidenler buradan geçiyorlar. Müdür, savcı akşam sabah geçiyor. Ya eve dönüverirlerse? Neyse, onlar kültürlü adam, hoş görürler. Belki de görmemezlikten gelirler. Ya gardiyanlar gelirse, aman Allah, onların şerrinden kurtulmak zor olur. Fırsat yakalayıp göze girecekler, aferin alacaklar. Belli mi olur? Belki de baş gardiyanlığa yükselirler. Bunları şey şeyken yakaladık bile derler. Allah korusun. Bunu da hanımlara söyleyemiyorum. Söylersem gelmezler bir daha. Alıştım onlara, her gün bekliyorum. Konuğum olarak bir de leyleklerim var. Dolanır dururlar evin etrafında, beni beklerler. Gübrenin içinden çıkardığım solucanları bir tenekede biriktiriyorum. Hepsinin önüne ayrı ayrı atıyorum. Her gün biraz daha yaklaşıyorlar bana. Solucanları biter, hala dönerler etrafımda. Bazen önlerine düşerim, düzülürler peşime. Traktörle çift sürenlerin yanına gider otururum. Onlar traktörün arkasından solucanları toplarlar. Ben onları orada bırakıp kaçıyorum. Bir gün merkeze inmiştim. O gün yaşlı bir kısır ineği kesmişler. Ne kadar sakatat varsa hepsini aldım, yıkadım, iki poşete doldurup döndüm. Evin etrafında beklerlerken buldum leyleklerimi. Beni görünce uzun bacaklarını aça aça geldiler yanıma. Ben eve girince dağıldılar. Çekirge ve böceklerle yetinmeye başladılar. Bıçakla eti parçalara ayırdım. Yarısını kokmasın diye poşetle suya koydum. Yarısını çıkardım dışarıya. Islık çalınca tön tön koşarak geldiler yanıma. Yukarı düzlüğe çıktım, sardılar etrafımı. Poşetteki et parçalarını elimden kapmaya başladılar. Çocukların bana da, bana da dedikleri gibi. İlkokul birinci sınıfta okuttuğum minicik öğrencilerim geldi gözümün önüne. Eve döndüm. Hanımlar yine gelmiş, emmi yok demişler, yemek hazırlamışlar. Sevindim bu tutumlarına, teşekkür ettim. Merkezde Hanefi Hoca balık pişirmiş, orada yemiştim. Ama yememiş gibi davrandım. Beraber güzel bir yemek yedik, neşeli ve gül eğlene. Vedalaşmaya gelmişler, akşam vapurla gidiyorlarmış. Selam götürün özgürlüğe, özgür insanlara deyince ikisi birden güldüler. Biz burada daha iyiydik, daha özgürdük dediler. Güle güle Safiye Hanım, güle güle Aysel Hanım. Baka kaldım arkalarından. Geri dönüp el salladılar. Bir gün ilaçlama yapıldı adada, sinekler böcekler için. Ölen sinekleri böcekleri yiyen leyleklerden ölenler oldu. Leylekler havada ölen leyleklerin üzerinde dönmeye başladılar. Belki de leyleklerin yasıydı bu. Havada döndükleri her yerde leylek ölüsü var. Değiştire değiştire mevleviler gibi döndüler durdular. Ölen leylekleri bir çukurun içine doldurdum, üzerlerini toprakla örttüm. Leyleklerin cenaze töreni sona erdi. Dönmediler bir daha havada, vazgeçtiler uçarak dönmeden. Leylekler benimle ilişkiyi kestiler, yanaşmadılar bir daha bana. Çift süren traktörün peşinden solucan da toplamadılar. Kaçar oldular insanlardan. Düşmanlık girdi leyleklerle aramıza. Böylece noktalandı ayrılığımız. İmralı adasında hayvan çeşidi az, tavşan çok. Atmaca, doğan, kara karga var. Bazı küçük kuşlara da rastlanıyor. Önceki yıllarda tavşanlar avlanıyormuş. Sonra yasaklanmış, ondan sonra üremiş, sürüyle geziyorlar. İnsanlardan Anadolu'nun herhangi bir ormanındaki tavşanlar gibi kaçmıyorlar. 1935 yılında ada asri cezaevi olarak Esat Adil Müstecaplıoğlu tarafından kurulmuş. O zaman adada motorlu taşıt yokmuş, deniz motorlarından başka. İç taşımalarda at arabaları kullanılıyormuş. Motorlu taşıtların adaya gelmesiyle kaldırılmış hayvanla çekilen arabalar. Hayvanla çift sürmede sona ermiş. Onun yerini traktör almış, bir de jip almışlar. Hayvanlar satılmış veya kesilmiş. Bir at kalmış o günlerden. Büyük boy bir resmini yapmış mahkumken orada İbrahim Balaban. At hep kütüphanenin önündeki düzlükte yayılır. Duvardaki resim ile aynı. Pencerenin önünden bakarsan iki beyaz at görür gözlerin. Boynu uzun, beli kısa, bacakları yay gibi. Dadaloğlu'nun atına benzer. Başka at yok. 35 yıldır resmiyle beraber yaşıyor. Ödemişli Galip anlattı. Bir gün duvardaki kocaman resmini görünce eşinerek kişnemeye başlamış hayvancağız. Başka at yok adada. Adanın her tarafı serbest ona. Ama özgür değil, tıpkı bizim gibi. Hava güzel, ada güzel, yiyecek bol. Ama yaşamıyor, yaşayamıyor. Ada ıssız ona, adada yalnız o. hem cinsleri yok. Adanın bir tarafına bırakıyorlar yayılsın diye. Nerede insan varsa koşarak onun yanına gidiyor. Bütünleşmiş insanlarla duramıyor yalnız. Ben köye gidince attan uzaklaşmış oldum. Atı çok severdim. Onunla arkadaş olmuştuk. Onun dilinden anlardım. Atla büyümüştüm köyde. Yabancı değildim ata. Şimdi ben de onun gibi yalnızım. İki arkadaş verdiler yanıma. Genç çocuklar biraz bahçede çalıştıktan sonra hemşehrilerinin yanına başka köylere gidiyorlar. Onlar da usanıyorlar. Aysel Hanım'la Safiye Hanım da yok. Leyleklerim de gelmiyor artık. Onlar da uzaklaştılar benden. Güllerle sarılmış evimin üstü üzüm asmasıyla örtülmüş terasında çay içiyordum. Bir bey geldi, uzandı, çitten içeri baktı. Selam verdi, buyur ettim, içeri girdi. Kamptan sabah yürüyüşüne çıkmış. Merhabalaştık, kendimi tanıttım. Adım Musa Uysal ama kimse adımı bilmez. Emmi derler dedim. O da kendini tanıttı. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nin idare müdürüymüş. Ne iş gördüğümü sordu. Mahkumum deyince, böyle mahkumluğa can kurban dedi, güldü. Çocuklar da kahvaltımızı hazırlamışlardı. Beraber kahvaltı yaptık. Bırakmadım kahvaltı yapmadan. Suçumu sordu, sol siyasiyim dedim. Soranlara artık siyasiyim demiyorum. Sağ mı sol mu diye yeniden soruyorlar. Eşi Adalet Bakanlığı'nda fizyoterapistmiş. Ertesi günü gene geldi. Sabah yürüyüşüne çıkmışlar. Tanıştırdı beni. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Müdürü, arkadaşı Sami Bey'le. Yargıç Sami Bey Yargıtay'a yeni atanmış. Hanımı bir meslektaşımın kızı. Kendisi de arkadaşım Mustafa Zileli'nin öğrencisi. Başka ortak tanıdıklarımız da çıktı. Böylece daha yakın olduk Sami Bey'le. Sami Bey'e Yargıç Şencan'ı sordum. O da Yargıtay'da yargıç. O da burada dedi. Selam yolladım Şencan'a. Yargıç Şencan arkadaşım Atilla Sarp'ın hanımı. Severim Şencan Harp'ı. Atilla Sarp'ı, Şencan'ın yargıçlığına, hukukçuluğuna, dürüstlüğüne güven duyarım. Ülkenin bir bireyi olarak. Şencan Hanım duyunca orada olduğumu hemen geldi. Öğretmen Vasfiye Hanım'la. Emmi diye seslendi. Karşımızda görünce Şencan'ı çok sevindim. Bir ara dışarıda sandım kendimi. Vasfiye Hanım da sevecen, onu da sevdim. Kendi yaptığım fırında pide yaptık, güveç yaptık, ziyafet verdik kendi kendimize. Sık sık ziyaretimize geldiler ondan sonra. Birkaç günde olsa unuttum mahkum olduğumu. Karşımda televizyonu açtı eşim. Saat 8.40. Şubat ayının 15'i sevgi günüymüş. Sevgisiz yaşamın bir anlamı olur mu diye düşündüm. Öyle ya. Kimi parayı sever, kimi kadını, kimi erkeği sever, kimi de meyhaneyi. Kimi içmeyi sever, kimi de söyleşmeyi. İşte bu yemyeşil adada sevgiyle söyleştik dostlarla. Benim durduğum ev köy diye niteleniyordu. Ceza tevkif evleri genel müdürlerinden Kemal Tekerek'in ölümüyle onun adı verilmiş. Kemal Tekerek köyü denmiş. Eski İmralı savcılarından Eren Bey'le ziyarete geldiler. Kemal Tekerek'in hanımı. Kemal Tekerek'i ve hanımını 1970'lerden bu tarafa tanırdım. Anıları bol olsun, iyi insandı. Hanımı her yıl kocasının köyünü ziyaret edermiş. Bu davranışından dolayı kutladım Kemal Tekerek'in eşini. Eren Bey'in adından çok söz edilirdi adada. Kendini tanımıyordum, o gün tanıdım. Tanıdığıma da sevindim. Hakkında yapılan olumsuz dedikodu silindi bende. Hemen kaynaştık. Babam yiğit yiğidi gözünden tanır derdi. Görür görmez ve biraz da konuşunca anladım. Tanıdım Eren Bey'i. Dilinden anladım. O da benim dilimden anladı. Biraz sonra bahçeyi gezdik, meyveleri sebzeleri gördük. Eren Bey hukuk adamı, Eren Bey toprak adamı, dağ adamı, iş adamı, demokrat bir adam. Aşı yaptık yeni yetişen yabani fidanlara, göz aşısı yaptık, boru taktık, ikisini de ustalıkla yaptı Eren Bey. İş kişinin aynasıdır dememişler mi atalarımız? Ertesi günü yeniden geldi Eren Bey. Adadaki bütün çalışmaları gözden geçirdi. Bana neler yaptığını hep gösterdi. Anlamış da benim de yapılan işlerden hoşlandığımı. Açtığı kuyuları gösterdi. Kışın karında, baharın yağmurunda suların bol olduğu zaman doluyormuş. Yazın sebze ve meyveleri suluyorlarmış. Kuyularda su olup olmadığına tek tek baktı. Tek tek gezdi Savcı Eren. Savcı Eren üretken bir insan. Adanın su sorunu, yolları, bağları, meyveleri, ahırları, ağılları, tavukçuluk, arıcılık konumuz oldu. Ressamlar resim üzerinde, ozanlar şiir üzerinde konuşurken nasıl tat alıyorlar, öyle tat aldık konuşurken biz de. Siyasiler boykot yapmışlar İmralı'da Eren Bey'e karşı. Boykota dayalı olarak da Bursa kapalı cezaevine sürülenler olmuş. Eren Bey'i de almışlar oradan. Onu da Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'na vermişler. İmralı'da araştırma yaptım. 30 kişiden 13 kişi Eren Bey'in yanında, 17 kişi Savcı Eren'in karşısında yanıt verdiler. Yanıt aldıklarımdan Savcı Eren Bey'in yanında olanların çoğu işten kaçmayanlar, karşısında olanların çoğu dalgacılar, tembeller olduğunu tespit ettim. Sarıyer Savcılığı'na atandıktan bir hafta sonra bol bir yağmur yağmış İstanbul'a. Hemen telefon etmiş Savcı Eren İmralı'ya. Oraya da yağmur çok yağıyor mu diye. Çok yağmur yağıyor yanıtını alınca oh diye sevinç çığlığı atmış. İşte Savcı Eren bu. Eren Bey sola karşı da olsa eylemi sol, yaşamı sol, üretkenliği sol. Böyle bir adamın dünya görüşü sağ olsun, sol olsun, orta yol olsun, ne olursa olsun böyle adama karşı çıkılmaz. Ancak desteklenir. Birçok devrimci geçinen insanlarımız yanlış algıladılar solu. Çalışmayı, üretmeyi ezilme olarak kabul edenler oldu. Sosyalizm uygulandığı zaman çalışmayanı, üretmeyeni, üretime katkıda bulunmayanı hoş karşılamaz. Ama verilen emek, üretilen meta toplumun yararınadır. Kişinin çıkarına değildir. Yanlış anlamalar, yanlış algılamalar, yanlış eylemlere neden olmuş çoğu zaman. Eren Bey bir iki anısını da anlattı bana. Bir gün çatının kirebidini aktarmak üzere bir mahkumu görevlendirmiş. Oradan çekmiş gitmiş. Adam çatıya çıkmış, kırık kiremitleri değiştirmiş, ondan sonra da yatmış. 2 saat sonra Eren Bey gelmiş. Aktardın mı kiremitleri diye sormuş. Baştan sonuna aktardım efendim demiş. Öyleyse ben de seni bağ bellemeye aktardım deyince hiç ses çıkarmamış. Anlamış savcının yutmadığını. İkinci anısını da şöyle anlattı. Bir sakallı vardı, dindar, 5 vakit namaz sahibi, mazlum, sessiz, sedasız bir adam. Severdim adamı, sakallı dediysem öyle yaşlı başlı biri de değil. 2 defa işten kaçtığını tespit ettim. Ama mazereti olabilir, arkadaşlarından izin almış olabilir diye düşündüm. Mazereti olanları aralarında idare ederler. Dayanışmaları vardır aralarında. Bir gün ayçiçeği çapalamaya yolladım bir grup mahkumu, sakallı da işlerinde. Gittim ormanın içinde hakim bir yere çıkarak oturdum. Sakallı çiş yapacakmış gibi ayrıldı arkadaşlarından. Bir hakim yere de o çıktı, çama dayadı sırtını oturdu. Ben jiple aşağıdan çıkınca hemen arkadaşlarına karışacak. Yavaş yavaş yanaştım. 25 metre yaklaştım, beni gördü. Benim onu gördüğümün farkında değil. Aşağıya yuvarlandı, çalıların içine saklandı. Yakaladım. Besmele çekti. Besmele şeytan görünce söylenir. Senden şeytan adam var mı dedim, çektim gittim. Ama sevmedim adamı bir daha. İkimizin yapacağı işi 15 kişi yapar. Gene de işten kaçarlar, dalga geçerler. Bütün iş çalışkan ve garibanların üzerine kalır. Ses çıkarmazlar, şikayet etmezler. Şikayetin adı ispiyonculuktur cezaevlerinde. Buna fırsat vermedim elimden geldiği kadar. Yakaladım böylelerini. Hep Eren Bey geri verir, Eren Bey görür korkusu vardı. Böylece benim fena adam olduğum imajı yaratıldı. Mahkumlar benden korkar oldular. Siyasiler oyuna getirilerek benim aleyhime yönlendirildi. Ben bu son olaya kadar hiç kimsenin hükümlülük süresinin uzatılmasının, özgürlüğünün kısaltılmasından yana olmadım. Böyle konuşarak 2 yıl önce aşıladığı armutların yanına geldik. Sevindi sürgünlerini görünce armutların Savcı Eren. Ben yaşadım Savcı Eren'in anlattıklarını, işi başkalarının üzerine yıktıklarını da gördüm. Bu da emeğe saygısızlığın başka bir biçimi değil mi? Şikayet etmenin toplumun çıkarına olduğu yer yalnız cezaevleridir. Muhbirlik yapılması kötü, teşvik edilmesi saygısızlık sayılır toplumumuzda. İşte bu nedendedir ki yarı açık cezaevlerinde kimse şikayetçi olmayınca bir kısım gözü açıkların yararına, zavallıların zararına çalışır zaman. Anadolu halkı muhbire hain gözüyle bakar. Eğer toplumun zararı, devletin zararı söz konusu ise, bireyin müdahalesi gerekiyorsa açıktan kor davranı. Mahkum içki içer mi? İçer. Nasıl içer? Fırsat eline geçince içer. Bu fırsatı bulabilir mi? Bulur. Nasıl bulur? Bulur işte. Sırdır söylemem. Deme lazım. Belli mi olur? Ya bir daha mahkum olursam? Ya mahkumlara zararım dokunursa? Hiç mi hiç zararım dokunsun istemem mahkumlara. Yasak değil mi? Yasak. Elbette yasak. Yasak olmasa da serbest olsa içseler ne olur? Sarhoş olurlar, sarhoş olunca müdür olurlar, savcı olurlar. Hiç gardiyan olan olmaz. Sevmezler çünkü gardiyanları. Bütün ezilmişliklerinin acısını mahkumlardan çıkarırlar da onun için sevmezler gardiyanları. Ama aslanla çoturuk adil bir küçüğü içerken yakalanmışlar. Nasıl mı yakalanmışlar? Durun anlatayım size. Cezaevlerinde en akıllıları ve en güven duyulmayanları, çok dürüst görünen, dürüstlüklerinden mahkumların şüphe duydukları, idarenin çok güven duyduğu insanlar gelir kantinlerin satış yerlerine. Her ne kadar sevmeseler de zaman zaman işine yarar bunlar mahkumların. İmralı'da kampın kantininden bir ufağı iki misli fiyatına ele geçirmiş aslan. Tatil gününe kadar saklamışlar. İmralı'da tatil cuma günüdür. O gün vapur gelir, ziyaretçiler gelir. Onun için tatildir cuma günü. Vapur gelmiş, ziyaretçisi çıkmamış vapurdan. Aslanla çoturuk adilin. Şöyle bir dolaşmışlar oralarda. Sonra zulalarındaki ufağı almışlar. Ceplerine biraz da bir şeyler koymuşlar. Önce sahile doğru şöyle bir uzanmışlar. Sonra çamlığa, ormanın içine dalıvermişler. Ne bilsinler gardiyan Eyüp dayının gözlerinin atmaca gibi onları izlediğini. Ceplerinden çay bardaklarını çıkarmışlar. Birisi iç cebinden rakıyı, birisi de suyu çıkarmış. Bardaklarına doldurmuşlar, başlamışlar içmeye. Çoturuk, aslan abi ağzımızda bekletelim de damağımız tat alsın biraz demiş. Gardiyan Eyüp yavaş yavaş eliyle kaldırarak dalları ayağının ucuna basa basa ses çıkarmadan bitmiş başlarında. Onlar farkında bile değil. Haydi bakalım Eyüp dayı gelsin bulsun bizi burada demiş. Demiş ama çay bardağı elinde, eli havada kalmış. Bulur Eyüp dayı, hem de eli böyle havada bulur deyince şaşırmışlar. Almış ellerinden şişeyi. Utanmıyor musunuz şu mübarek günde? Bak millet orada cuma namazı kılıyor, siz burada rakı içiyorsunuz. Dayı demiş çoturuk adil, millet orada cuma namazı kılarken siz de bizi yakalıyorsunuz. Fena kızmış Eyüp gardiyan. Düşün bakalım ödeme demiş, almış idareye getirmiş. Gardiyan olalı şu kadar yıl olmuş, böyle bir av geçmemiş eline. Uçuyormuş sevincinden. Savcı, gardiyan dediğim böyle olur, aferin diyecek. Müdür de toplantıda övecek. Nah savcı, aferin dedi. Neden müdür övdü? Olsun, övmesinler sevmesinler, aferin de demesinler. Bu mübarek günde aldığım sevap da yeter dedi. Bu kadar çabaladık, adamı yakaladık. Kimsenin umrunda bile olmadı diye söylenmiş. Aslan yakalandığına çok üzüldü. Hep çoturuk adilin yüzünden yakalandım dedi. Damağımız tat alsın diye ağzında beklete beklete Eyüp dayıyı başımızda bitirdi dedi. Şişenin dibinde artan rakıya da acıdı. Gaddardır zaten Eyüp dayı, babasına bile acımaz dedi. Aslan mahkum gazinosunun önündeki bahçede bankın üzerine oturdu. Yönünü denize çevirdi. Uzaklara baktı. Kum taşıyan tekneleri gördü. Sonunda gözleri Kapıdağı Yarımadası'na uzandı. Çok üzülüyordu yakalandığına. Ya Bursa'ya sürerlerse ne yapardı? Aslan sağ eliyle yüzünü ovaladı. Burnunun ucuna çökerek kaşıdı. Yakalandığına üzülüyor. Şişenin dibinde artan rakıya acıyor. Bursa'ya sürülmesinden de korkuyordu. Şaşkındı, şaşırmıştı ne yapacağını. Amma gaddarmış Eyüp dayı. Affet abi dedim, dışarıda bu zıkkımı içerdim dedim. Bir daha tövbeler olsun, cezaevinde ağzımı almayacağım dedim. Hiç fayda etmedi. Lan bu affedilecek suç mu? Ben affetsem Allah affetmez dedi. O büyüktür, affeder. Yeter ki sen affet dedim, yapmadı. Aslan o zaman koca Eyüp'e, sen şimdi bizi götürecek misin abi demiş. Götüreceğim deyince, o zaman bizi Bursa'ya sürerler. Biz Bursa'ya sürüldükten sonra şişemizi ver öyleyse demiş. İşte o zaman koca Eyüp küplere binmiş, çok kızmış. Ulan bir de sizin günahınıza mı ortak olacağım diye bağırmış. Aslan bunları anlatırken elleri titriyordu. Hiç aklından çıkmıyordu Bursa'ya sürüleceği. 4 senedir içmediydim. Şeytana uyar gibi uydum çoturuk adile bugün. Adile çoturuk adını mahkumlar takmışlardı. Niye çoturuk dediler sormadığım için bilmiyorum. Mahvolduk emmi, gözünü seveyim, savcıya bir söyleyiver, seni dinler belki. Şunun şurasında 2 ayım kaldı. Bursa'ya yollarlarsa 9 ay daha uzadı mı, 11 ay daha kalacağım. Canını yiyeyim emmi, ne yaparsan yap, savcı beye bir rica et. Biliyorum o kırmaz seni. Çok zor bir teklifte bulundu aslan bana. Sıkıntılarını biliyordum, kolay değil 9 ay daha yatmak, hem de kapalı cezaevinde. Ama ben ne yapacağım, savcıya ne diyeceğim, nasıl diyeceğim, ne söyleyeceğim? Öyle bir zor durum ki, kendi başıma gelseydi 9 ayı göze alabilirdim. Çaresiz gittim savcıya. Nereden başlayacağımı, ne diyeceğimi düşünüyordum ki kapının önünde rastladım. Ne o emmi, hayrola? Aslanla Çoturuk mu yolladı seni? Öyle sorunca savcı sevindim. Rahatladım, işim kolaylaştı. Onların suçları büyük dedi. Evet efendim, suçları büyük olmasına büyük de, eğer Bursa'ya sürerseniz cezaları suçlarından büyük olur. Bunu affetmeniz için geldim. Sizi bunun için rahatsız ettim dedim. Savcı gözüme baktı, gülümsedi. Hayır, göndermeyeceğim dedi. Ben gitmesem de Bursa'ya göndermeyecekmiş. Bir daha böyle bir suçla karşıma çıkarlarsa pişman olurlar dedi. Teşekkür edip döndüm. Savcının dediğini aynen anlattım. Sevindiler. Çoturuk Adil, emmi sen gitmesen de bizi Bursa'ya yollamayacak mıymış? Hayır, yollamayacakmış deyince, aslan abi bir daha içme hakkımız var dedi. Bizi savcı kendisi bırakmış. Bu sefer de emmi bıraktırır dedi. Aslan kızdı. Bundan sonra senin damağın tat alsın diye böyle bir halt eder miyim dedi. Martılarla dost oldum, yiyecek verdim, kapıştılar. Yüzdüler dala çıka, cilve yaparak uçtular. Bir karabatak taşın sivri ucunda, dikmiş gagasını paratoner gibi. Birden daldı denize, ta öteden çıktı yüze yüze. Hanifi Hoca balık tutuyor orada, denize iyi de dalıyor doğrusu. Ama kayık sandılar, Yusuf Karaman'la Orkinos'u. Sonra vardılar yanına, çıkmamıştı daha canı. Durdular, baka kaldılar. Sahile balina vurmuş sandılar. Ne bilsin Yusuf Karaman, Karaman'ın koyunu olmayınca. Hanefi ne bilsin Orkinos'u, Konya'da denizi görmeyince. Yemiş en aşağı 500 kişi. Ne Hanefi Hoca baktı tadına, ne ben gördüm yüzünü. Aylarca ettiler Orkinos'un sözünü. Orkinos mahkumlar arasında aylarca konuşuldu. Sonra kaç kilo olduğu tahmin edildi. En aşağı 500 kişi yemişse, birer buçuk kilo almışlarsa, işte şöyle 800 kilo gelir dediler. Dışarıda hayali mobilya ihraç edilirken bizimkiler de hayali Orkinos ihraç ettiler Japonya'ya. İyi de para kazandılar doğrusu. Kaleme vurup ucuz satıldı diye çıkışanlar da oldu. Uzaktan deniz kazları da göründü. Geliyorlar yavrularıyla sahile doğru. Refik Hoca'yı görünce döndüler geriye. Sağdan gelen kazlar da katılınca sürüye uzaklaştılar oradan. Sinan Uğur Hoca sahile inen dik yamacın en yüksek yerine oturmuş, binlercesi denizin yüzüne serilmiş, kıyıya yakın yerde uyuyan kefallere bakıyor. Boşuna bakıyor. Kefal zıpkınla vurulmaz. Oltayla da tutulmaz. Ustaların özel araçları ile tutulabilir. Dallardan tutuna tutuna denize zor inilen dik yamacı kazma ile kazdım. Ferhat misali şirinsiz. Basamak basamak merdiven yaptım. Taşları yontarak, örerek indim denize. Mahkumlar emminin yolu dedi buraya. Kimi benzetti? Yeşilliğin içinden lüks villalara çıkan Meksika merdivenlerine. Kimi, akıl mı bu? Bu yaşta yapılır mı? Olur mu emminin yaptığı demeye başladı. Yapılır, elbette yapılır. Ne yaptığını, niçin yaptığını, nasıl yapacağını bilirsen, bir de yaptığın işin zevkini alırsan. Sonra herkes benim yolumdan indi denize. İnekleri bile indirdiler yıkamaya. Balık tutmaya gelen kampçılar bile bu yoldan indiler denize ve yine bu yoldan çıktılar düze. Kitabın sonu. 14 Haziran 2010. Sayfa 287.